Evet, merhaba. Şimdi bugün yeni bir vaaz serisine başlayacağız. İlki olacak. Kutsal Ruh hakkında olacak bu vaaz serisi. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki İsa'ya iman eden kişi Kutsal Ruh'u alır ve yeni yaratılışı giyinmiş olur. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın peygamber Yoel aracılığı ile vermiş olduğu vaat gereği işte görüyorsunuz. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Ruh imanlı kişide çalışır, onu değiştirir. Bazı armağanlar ve belirtiler gösterir. Ben size bu belirtilerden bahsedeceğim. Bu belirtilere ruhsal meyveler diyoruz. Ya da kutsal ruhun ürünleri. Matta 12:33'te İsa dedi ki: "Ya ağacı iyi, meyvesini de iyi sayın, ya da ağacı kötü, meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır." Bu metafor ile aslında İsa insandan bahsediyordu. Gerçekten de meyve ağacın belirleyici öğesidir. Bir portakal ve mandalina ağacını üzerinde meyve yokken ayırabilir misiniz? Ama üzerinde meyve varsa kesinlikle bu portakal, bu mandalina diyebilirsiniz. Ayrıca meyvesinin iyi ya da kötü olduğunu ancak tadına bakınca bilirsiniz. Ekşi mi, tatlı mı, acı mı ancak öyle anlarsınız. Bizim bir sözümüz var Türkçe'de. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Yani ayna burada yansıması, aynası, görünen şeysi iştir, lafa bakılmaz. Yani yeni tanıdığımız bir kişi, yani sözlerine bakılmaz Julie'cim. Lafına bakılmaz. İcraatına bakılır anlamında. Evet. Gerçekten yeni tanıdığımız bir kişi sözleriyle kendisini bize anlatsa da zamanla onun gösterdiği davranışlarla kişi hakkında bir yargıya varabiliriz. Mesela iyi bir adam ama çabuk öfkeleniyor. Veya merhametli ve sevecen ama biraz kontrolsüz, yani özdenetimsiz. Belki de kindar biri, bir yanlış yaparsan hiç affetmiyor. Ya da harika bir insan, sevgi dolu, sabırlı, merhametli, yardımsever ve de cömert. İşte bu özellikler bir insan hakkında karar vermek için kullandığımız öğeler. Yani ağaç meyvesinden insan ise davranışlarından belli olur diyoruz. Dedik ki imanlı kişi kutsal ruhu alır ve ruh onun yüreğinde çalışarak onu değiştirir. Çünkü hepimiz günaha köleydik. Onun egemenliği altındaydık. Dolayısıyla günahın ve benliğin etkisiyle öfke, kibir, nefret, kıskançlık, kötü alışkanlıklar, her türlü bağımlılık bizde etkindi. Ama iman ederek İsa'ya benzemeye başladık. Yani yaratılıştaki özümüze döndük. Çünkü Tanrı insanı kendi benzeyişinde yaratmıştı. Ne yazık ki günah yüzünden bozulduk ve Adem'le Havva'yı kandıran yalancının benzerliğini aldık. Hamdolsun ki Mesih bu gidişatı büktü. Bizi günahtan ve benliğimizden özgür kıldı. Paulus benlik ile kutsal ruhu Galatyalılara mektubunda 5. bölümde şöyle karşılaştırıyor. Ayetleri okuyorum. Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Ama birbirinizi ısırıp yiyorsanız dikkat edin birbirinizi yok etmeyesiniz. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefaat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Evet, Elçi Paulus Galatyalılar mektubunda ruhun ürünlerini böyle sayıyor. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. İşte kutsal ruh üzerimize geldiği andan itibaren bizi yavaş yavaş, bazen de hızlıca değiştiriyor. Adeta aşı yapılmış bir ağaç gibi acı meyveleri tatlıya, iyi meyvelere dönüştürüyor. Benliğin ürünleri kayboluyor, ruhsal meyveler görülmeye başlıyor. Dışarıdan bakanlar Mesih inanlısını böyle tanıyor. Meyvesinden tanıyor. Meyvesinden anlıyor. Bu özellikler ve bunları göstermek İsa'ya tanıklık etmektir. Çünkü İsa gibi, İsa'ya benzer özellikler gösteriyorsunuz. Ve en önemli tanıklık aslında budur. Az önce saydığımız ruhsal meyvelerin her biri önemli ve üzerinde derin derin düşünmeye değerli, değerdir. Ancak ben iki nedenle bunların birincisinden, yani sevgiden bahsetmek istiyorum. Birinci neden, Paulus ruhun ürünlerini sayarken dikkatinizi çektiyse sevgiyi en başa koymuştu. İkinci nedeni de konuşmanın en sonunda söyleyeceğim ve evet haklıymışsın diyeceksiniz. Sevgi. Önce kelime anlamı üzerinde biraz durmak istiyorum. Sevgi sözcüğünün İbranice kökeninin Türkçesi kadar geniş kapsamlı bir kullanımı var. Eski anlaşmada sevgi İster insansal, isterse tanrısal anlamda kullanılsın, kişinin karakterinin ve yüreğinin, ilişkilerdeki yakınlığının ve sıcaklığının en derin, en yoğun göstergesidir. Kutsal kitapta sevginin en yüce kaynağı ve örneği Tanrı'dır. Yaratılışla birlikte başlayan dünya tarihi, Tanrı'nın insanlığa ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştığını, sevgisinin hem aşkınlığını hem de sabrını gözler önüne serer. Kutsal kitap gerçeğinin özü Tanrı sevgisidir. Öte yandan kutsal kitap öyküleri insanlar arasındaki sevgi türlerine, dostluğa, ana baba sevgisine ve cinselliğe kadar yer verir. Genel olarak sevgi kişiyi kendisine zevk veren eylemi gerçekleştirmeye ya da arzu uyandıran nesneyi elde etmeye yönelen içsel bir duygu ve kuvvet olarak tanımlanabilir. Bu çok geniş bir tanımdır. Nitekim insan sevgisinin kıskançlık, bencillik, öfke ve tutku gibi çeşitli duygularla karışan olumsuz yönleri de vardır. Öte yandan sevgi, kişilerin sevdikleri için özverilerde bulunmalarını, yılmaz bir sadakat ve sabırla hareket etmelerini de sağlar. Eski anlaşmada tanıtılan sevgi kavramı İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle birlikte net bir tanıma kavuşarak tamamlanmıştır. İsa Mesih yaşamıyla ve ölümüyle Tanrı'nın insanlığa yönelik yetkin ve eşsiz sevgisini gözler önüne sermiştir. Grekçe'de agape köküyle tanımlanan sevgi türü, sevilene sınırsız, karşılıksız ve koşulsuz bir değer veren en yüce ve en soylu sevgi biçimidir. İncil'de Tanrı'nın insana, insanın da Tanrı'ya ve komşusuna yönelik sevgisinden söz edilen hemen her metinde agape terimini kullanılmıştır. İncil'de geçen başka bir sevgi terimi de yakın dostluğu ve arkadaşlıktan karşılıklı zevk almayı dile getiren fileo sözcüğüdür. Paulus 1. Korintliler 13:4-7'de sevgiyi şöyle tanımlıyor. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Şimdi kutsal kitaba göre sevgi kavramını 3 başlıkta inceleyelim. Birincisi Tanrı'nın insanlara yönelik sevgisi. İkincisi insanların Tanrı'yı sevmesi. Üçüncüsü ise insanların birbirini sevmesi. Yani 3 başlık Tanrı'nın bize olan sevgisi, bizim Tanrı'ya olan sevgimiz ve birbirimize olan, birbirimizi sevmekle ilgili olan kısmı. Tanrı'nın insanlara yönelik sevgisi, Tanrı'nın eşsiz ve sınırsız sevgisi öncelikle insan gruplarına yöneliktir. Ne var ki bu genel sevgiye bireylerin de ortak olduğu, Tanrı tarafından ayrı ayrı sevildikleri açıktır. Eski anlaşma Tanrı'nın sevgisinin merhamet, acıma, şefkat ve bağışlama gibi çeşitli şekillerde sergilendiğini gösteren birçok örneğe yer verir. Tanrı'nın özünden kaynaklanan sevgiyi tanımlamak için çarpıcı deyişler, sıfatlar ve karşılaştırmalar kullanılmıştır. Örneğin, bu sevgi bir annenin çocuklarına duyduğu yoğun sevgiden daha derindir. Hoşea kitabının ilk 3 bölümünde peygamber ile vefasız karısı Gomer arasındaki ilişki aracılığıyla tanrısal anlaşmanın yasal bir anlaşmadan çok daha derin olan sevgiye ve bağlılığa dayanan doğası gözler önüne serilir. Sevgi, sevilen uğruna acı çekmeye, özveride bulunmaya ve kendini feda etmeye hazırdır. Tanrı sevgisi insan sevgisinden farklıdır. Kişiliğini asla değişmeyen bir yönüdür. Kusursuzdur. Tutkulara alet olmaz ve değişmez. İnsanlar Tanrı'nın sözünü dinlemeseler dahi onun sevgisi asla son bulmaz. İsrail halkının sadakatsizliği bu sevgiyi değiştirmeyecek ve eksiltmeyecektir. Çünkü Tanrı'nın sevgisi sonsuzdur. İnsanlar Tanrı'ya yönelmedikleri halde Tanrı sevgisinden ötürü onlara yönelmiş, elini uzatarak onlarla antlaşma yapmıştır. Tanrı'nın tasarısı sevgisini bütün dünyaya ulaştırabilecek öncelikle kendisine ait bir halk seçmekti. Rab sevgisinden ötürü ilk adımı atarak insanlığa yaklaşmıştır. Bu da bir başka gerçeği gözler önüne serer. Tanrı'nın sevgisi sevilen kişideki bir erdemden ya da iyilikten kaynaklanmaz. Kendi özünden dolayı etkindir. İnsan Tanrı'nın sevgisini hak etmemekte, bu sevgi karşılıksız olarak kendine sunulmaktadır. Tanrı'yı sevmek. Ki biz Tanrı'yı nasıl seviyoruz? Tanrı'yı bütün varlığımızla sevmemiz onun buyruğudur. Ancak bu kişilikten yoksun, dinsel bir kural olarak değil, kişisel bir ilişki, beraberlik ve bağlılık olarak algılanmalıdır. Tanrı'nın isteği kendisine yürekten gelen, içten bir sevgiyle yaklaşmamız ve kulluk etmemizdir. Sevgi Tanrı'yla yakın bir beraberlik içerir. Bundan ötürü günlük yaşamda Tanrı'nın buyruklarına uyulur, onun sözü dinlenir. Tanrı'nın sözünü dinlemek, Tanrı'yı sevmenin gerçek göstergesidir ve duygulardan bağımsızdır. Tanrı'ya yönelik sevginin içtenliğini yalnızca Tanrı'nın kendisi değerlendirebilir. Bu duruma örnek İsa ile Baba Tanrı arasındaki ilişki. Şimdi oradan bahsedersek, her şeyden önce Tanrı ile İsa arasındaki ilişkinin yetkin sevgiye dayalı olduğu görülür. Biricik anlamını içeren sevgili sözcüğü İncil'in ilk dört kitabında gerek dolaylı gerekse dolaysız olarak sadece Mesih için kullanılmıştır. Bu sevgi türü karşılıklı ve iki taraflıdır. Mesih İsa sevgisinden ötürü babanın sözünü dinlediğini ve ona her yönden bağımlı olduğunu sık sık dile getirmiştir. Baba ile oğul arasındaki bu eşsiz sevgi ilişkisi yaratılıştan önce de etkindi. İnsanlar İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle birlikte bu sevginin gerçekliğine tanık oldular. Tanrı'nın sevgisi İsa Mesih aracılığıyla insan bedeni alarak dünyaya geldi ve böylece gözler önüne serildi. İnsan günahlı özünden ötürü Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'yı tanıdığını öne sürse bile İncil'e göre aslında Tanrı'yı tanımamakta, saymamakta ve ondan nefret etmektedir. Mesih'in çarmığında bu düşmanlık bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Mesih dünyaya geldiği zaman gerçek kimliği insanlar tarafından tanınmamış, reddedilmiş, alay konusu edilmiş, hakarete ve işkenceye maruz kalmış, büyük acılar çekerek, çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Tanrı'nın sevgisini en yetkin şekilde insanlar için canını feda ederek ortaya koyan Mesih sayesinde Tanrı bu düşmanlığın sevgiye dönüşmesini mümkün kılmıştır. Tanrı'nın sevgisi kutsal ruh aracılığıyla Mesih'e ait olan imanların yüreklerine dökülmüştür. Başka bir deyişle Tanrı'nın sevgisi insanın düşmanlığına son vererek onun da sevebilmesini sağlamıştır. İsa buyrukların en önemlisi hangisi sorusuna yanıt olarak Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin demiştir. Böylece hem Tanrı'nın insandan temel beklentisini hem de insanın en büyük sorumluluğunu ortaya koymuştur. İnsanları sevmek, yani birbirimizi sevmek. Tanrı'nın tasarısında sevgi, normal ve ideal insan ilişkilerine egemen olmalıdır. Bu gerçek, Tanrı'nın yasasında da açıkça dile getirilmiş, sevginin karşıtı olan nefret ise yasaklanmıştır. Eski anlaşmada düşmanların sevilmesi zorunlu değildir ama sevginin gereği yine de onlara yardımcı olması gerekmektedir. İsa'nın, Tanrı'nın insanlara yönelik sevgisini ortaya koyma yolu sadece sözle olmamıştır. Konuşmalarının yanında İsa, Tanrı'nın merhametini, şefkatini ve iyiliğini insanların hastalıklarını iyileştirerek, onları ruhsal baskılardan ve kötü ruhlardan özgür kılarak sergilemiştir. Tanrı'nın günahkar insanlara nasıl lütfettiğini, çağırdığını ve kabul ettiğini öğreten İsa, bunun kanıtı olarak kendisinin gönderildiğini belirtmiştir. Kendisini kabul etmeyen insanların söz dinlemezliğinden ötürü nasıl kederlendiğini açıkça göstermiştir. Kendisine Rab ve kurtarıcı olarak iman etmeye hazır olanların, vergi görevlilerinin ve toplum tarafından dışlananların dostu olmuştur. İsa'nın bu yaklaşımı insanları kurtarma etkinliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Tanrı sevgisinin yüce bir örneğidir. Tanrı'nın kurtuluş tasarısı Mesih'in yaşamında ve insanlara yaklaşımında görüldüğü gibi Mesih'in ölümünde de görülmüştür. Mesih'in insanlar için kendini feda etmesi, onların günahları uğruna çarmıhta bir kurban olarak can vermesi sevginin en yüce açıklamasıdır. Eski anlaşmada Tanrı'nın bütün insanlara yönelik sevgisi öncelikle kendi halkı olan İsrail halkına odaklıydı. İncil'de ise Tanrı'nın kurtuluş tasarısı İsa aracılığıyla tamamlanmış, kurtuluş müjdesi sayesinde Tanrı'nın sevgisi ve sunduğu kurtuluş dünyanın bütün uluslarına yayılmaya başlamıştır. Tanrı'nın halkı artık İsrail değil, İsa Mesih'e iman eden bütün insanların topluluğudur. Ancak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla dökülen, kurtuluş ve sonsuz yaşam kazandıran sevgisini kabul etmeyenler, onun gazabına maruz kalacaklardır. Tanrı, biricik oğlunu dünya uğruna feda ederek, bütün insanlığı ne kadar çok sevdiğini göstermiştir. Ve her insanın oğluna iman ederek kurtuluşa kavuşmasını arzular. Mesih'in dünyaya gelişindeki amaç, günahlı ve ölümlü insanlığa sonsuz yaşam kazandırmaktır. Mesih'e iman eden her insan bu yaşama kavuşacaktır. Mesih İsa'ya ait olanlar Tanrı'nın eşsiz ve sınırsız sevgisine sahiptirler. Ama onun mükemmel sevgisine karşılık vermek, aynı imanı paylaşan başka kişilerle beraber olmaktan geçer. İsa'nın Tanrı'yı sevmekle ilgili temel buyruğunun hemen ardından dile getirdiği "komşunu kendin gibi seveceksin" buyruğu imanlıların en önemli hedefini ortaya koyar. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur diyen İsa, bu iki buyruğun birbirine ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gözler önüne serer. İncil'in bütününde de görülebileceği gibi Tanrı'yı seven bir kişi insanları da sevmek zorundadır ve sevecektir. Mesih'in öngördüğü sevginin kapsamı düşmanları dahi kapsamaktadır. Tanrı'yı ve komşularını seven imanlılar kendilerine zulmedenler için dua etmelidirler. Bu buyrukları yalnızca Tanrı'nın yeni halkı yerine getirebilir. Çünkü bu sevgiyi gösterebilmek sadece Tanrı'nın doğaüstü lütfuyla mümkündür. Düşmanları sevme düşüncesi duygusal ve soyut bir yaklaşımla değil, muhtaç olanlara pratik yardımlar sunarak eyleme dökülmelidir. Bu sevginin yüzeysel bir erdem değil, insan yüreğinin Tanrı sevgisine verdiği köklü bir karşılık olduğu görülmelidir. Benlik yerine kutsal ruhun yönetiminde yaşamayı seçen imanlılar, ruhun meyvesini vereceklerdir. Ve bu meyve sevgidir. İmanlı bir kişi, herkesten önce kendisiyle aynı imanı paylaşan, Tanrı'nın, ev halkının ve Mesih'in bedenin üyesi olan kardeşlerine sevgi göstermelidir. İman etmeyenlere sevgi göstermenin en temel yolu, öncelikle onların büyük ihtiyacını karşılamak, yani kurtuluş müjdesini onlarla paylaşmaktır. Bunun ardından Mesih uğruna baskılara sabırla göğüs germek gelir. İmanlı bir kişinin kardeşini neden sevmesi gerektiğini şöyle sıralayabiliriz. Tanrı'nın sevgisine örnek almak için. Birinci sebep. İki, kardeşinde Mesih'i gördüğü için. Üçüncü sebep, kardeşi Mesih'in uğruna can verdiği bir kişi olduğu için. Bu üç sebeple kardeşini sevmelidir. İmanlıları birleştiren bu sevgi, birlik için en önemli temeldir. Kardeş sevgisi, imansız dünyada Mesih'in öğrencileri olmanın göstergesidir. Şimdi bütün bu sevgi hakkındaki Tanrı'nın bizi nasıl sevdiği, bizim Tanrı'yı nasıl sevmemiz gerektiği ve birbirimizi nasıl sevmemiz gerektiği, hatta bizden olmayan düşmanımızı bile nasıl sevmemiz gerektiği ile teorik olarak biraz anlatmaya çalıştım. Uykunuz gelmişse açmak için İsa'dan bir benzetme, bir hikaye anlatmak istiyorum şimdi. Ama bu hikayeye başlamadan önce hikayenin daha net anlaşılması için biraz bilgi vermek istiyorum. bu Luka 10. bölümdeki iyi Samiriyeli benzetmesi. Ama burada geçen birkaç karakter var. Bu karakterleri kısaca anlatmak istiyorum. Burada bir kahin var. Kahin nedir? Eski anlaşmaya göre tapınak görevlisi, insan ile Tanrı arasında aracılık eden kişi. Bir de Levili var, Levili. Yani İstanbullu, Ankaralı gibi Levili. Bu Levi aslında İsrail'in 12 oymağından bir tanesi. Ve Levili bu oymağa mensup olan kişi anlamında. Leviller vaat edilen topraklara İsrail halkı girdiği zaman bu toprak, bu Yeşu bölümünde bu toprak bütün oymaklara dağıtıldı. Fakat Leviller toprak almadı. Çünkü Tanrı onlara tapınakta çalışma, tapınağı koruma görevi verdi. Yani bu Levi soyundan gelenler, bu adamlar, bunlara Levili deniyor. Kahinler de bunların içinden oluyor. Bir de Samiriyeli diye birisi var. Samiriye, Süleyman, Kral Süleyman'dan sonra onun oğulları arasında bir taht kavgası çıkıyor. Ve İsrail Krallığı ikiye bölünüyor. Yeruşalim dahil olmak üzere güney tarafı Yahuda bölgesi. En büyük toprak parçası Yahuda oymağına aitti ve o ve birkaç oymakla beraber buna Yahuda Krallığı deniyor. Kuzey tarafta kalana da İsrail Krallığı yahut Efraim diye adlandırılıyor kutsal kitapta orası. Burada önemli bir şehir var, o da Samiriye ve bazen de Samiriye olarak da adlandırıldığı oluyor bu bölgenin. Fakat mesele şu ki, bu Kuzey Krallığında yaşayanlar aslında Yahudalılar da bu söyleyeceğim şeyi biraz yaptılar. Ama Kuzey Krallığında yaşayanlar daha da onlara göre biraz daha fazla şekilde oradaki halklarla karıştılar, işte onlarla evlendiler. Halbuki Tanrı bunu yapmalarını yasaklamıştı. Onlarla evlendiler ve bir sentez oluşturdular. İşte Tanrı'nın onlara verdiği yasayla o halkların inançlarını karıştırarak yeni bir şey, anlayış yarattılar. İşte Tanrı'nın tapınağına onların putlarını da kattılar. Bu yüzden Yahudalılar onları kafir olarak görüyorlar, iğrenç kişiler olarak görüyorlar ve onlardan nefret ediyorlar. Şimdi gelelim hikayemize. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona, kutsal yasada ne yazılmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık verdi. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa ona doğru yanıt verdin dedi. Bunu yap ve yaşayacaksın. Oysa adam, yani bu Ferisiler falan, bunlar İsa'yı böyle tuzak sorularla şaşırtmak için birçok hikaye yapıyorlardı bunu. Bununla ilgili birçok hikaye var. Bu da öyle bir şey. Oysa adam kendini haklı çıkarmak isteyerek İsa'ya peki komşun kim diye sordu. O zaman İsa şöyle yanıt verdi. Adamın biri Yeruşalim'den Eriha'ya inerken haydutların eline düştü. Onu soyup dövdüler. Yarı ölü bırakıp gittiler. Bir rastlantı olarak o yoldan bir kahin geçiyordu. Adamı görünce yolun öbür yanından geçip gitti. Adam burada yatıyor. Buradan kaçtı. Ve sonra bir Levili de aynı şekilde oradan gelirken adamı görünce o da öbür taraftan uzaktan kaçtı gitti. Aslında bunun bir sebebi var. Bu kahinler ve yani sofu Yahudiler Ölü, kirli bir şey. Eğer yardım etmek için ona dokunursa bir sürü ritüel yerine getirmesi gerekiyor. İşte yıkanacak, bilmem ne yapacak, bir hafta gidecek falan. Bunu mu yapayım yani? Buna yardım etmek uğruna bir sürü eziyet mi çekeyim diye ellemediler. O yoldan geçen bir Samiriyeli, yani bu kafir olan adam, adamın bulunduğu yere gelip onu görünce yüreği sızladı. Adamın yanına gitti, yaralarının üzerine yağla şarap dökerek sardı. Sonra adamı kendi hayvanına bindirip hana götürdü, onunla ilgilendi. Ertesi gün 2 dinar çıkararak hancıya verdi. Ona iyi bak dedi, bundan fazla ne harcarsan dönüşte sana vereceğim. Sence bu 3 kişiden hangisi haydutlar arasına düşen adama komşu gibi davrandı? İsa soruyu soran adama soruyor. Yasa uzmanı ona acıyıp yardım eden dedi. İsa git sen de öyle yap dedi. Bu hikaye burada bitiyor. Ama şimdi size sormak istiyorum. Sizin komşunuz kim? Komşunuz kim? Sevgi sadece bir duygu mu yoksa aynı zamanda bir eylem gerektiriyor mu? Nefret ettiğiniz birileri var mı? Size karşı kötülük yapmış biri için dua eder misiniz? Biraz meydan okuyalım. Size kötülük yapmış biri için dua eder misiniz? Nefret ettiğiniz birisi var mı? Nefret ettiği biri olan var mı? Birinden nefret ediyor musunuz? Hayatınızda böyle biri var mı? Ya da böyle birini hiç affettiniz mi? Hiç böyle bir şey oldu mu? Çok iyi. Kilisedeki kardeşleriniz veya aileniz için fedakarlık yapabilir misiniz? Ne kadar yapabilirsiniz? Ya tanımadığınız biri için fedakarlık yapabilir misiniz? İşte bu sorular biraz çetin. Ama bu sorulara olumlu cevap vermiyorsanız, Fuat hariç o verdi. Kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü kendinizi kötü hissetmeniz için bunları söylemedim, bunları sormadım. Ben dahil birçok kardeşim bu durumdayız. Bu hiç kolay bir şey değil. Amacım sadece biraz dikkat çekmek, dikkatinizi bu meseleye çekmek. Biraz daha derin, sevgi konusunda biraz daha derin düşünmeye teşvik etmek. Sevgi hakkında daha derin bir anlayış geliştirmek. İsa gibi sevmeyi öğrenmek ve onun benzerisine yaklaşmak için, teşvik etmek için söyledim. Kötü hissetmeyin. Bir teorik bir sevgi, kutsal kitapta nasıl ele alındığı hakkında uzun uzun konuştuk. Öğlen üzeri uykular geldi. Sonra güzel bir hikaye paylaştık. Sonuç olarak özetlersem, 1. Tanrı'yı seveceksin. 2. İnsanları seveceksin. 3. Sevgi sadece bir duygu değil, bir eylemdir. Eylemsiz sevgi eksik ve anlamsızdır. 4. Tanrı'nın bizi sevdiği gibi sevmemiz gerekiyor. Sevmeyi Tanrı'ya bakarak öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda az önce paylaştık. İsa ile baba arasındaki sevgi ilişkisi bize örnek olur ve yardım eder. İsa baba sözünü dinlediğini, ona yürekten bağlı olduğunu sık sık dile getirdi. Yani Tanrı'nın sözünü dinlemek, Tanrı'yı sevmenin bir göstergesidir. Ve biraz daha Yuhanna'nın 1. mektubundan bir ayet paylaşıp biraz daha meydan okumak istiyorum. Yani hem kendime hem de herkese. Diyor ki 1. Yuhanna 4:20. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Şimdi demiştik ya İki nedenden ötürü bu ruhsal meyveler birçok saymıştık ama iki nedenden ötürü ben sadece sevgiden bugün bahsetmek istiyorum demiştim. İşte size ikinci neden. Aslında bu nedeni ben değil, Rab Pavlus'un aracılığıyla bize söylemiş. 1. Korintliler 13. bölüm. Sevginin üstünlüğü. İnsanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolay kolay öfkelenmez. Kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez. Gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır. Her şeye inanır. Her şeyi umut eder. Her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak, diller sona erecek, bilgi ortadan kalkacaktır. Çünkü bilgimiz de peygamberliğimiz de sınırlıdır. Ne var ki yetkin olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacaktır. Çocukken çocuk gibi düşünür, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım. Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz. Ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Ve işte esas ikinci neden burada söylüyor Paulus. İşte kalıcı olan üç şey vardır. İman, umut, sevgi ve bunların en üstünü de sevgidir. Ve kısa bir dua etmek istiyorum. Yüce Rabbimiz, bize senin sevdiğin gibi sevmeyi öğret. Amin. Teşekkürler. Şimdi bence küçük gruplar oluşturalım. Ve bu ruhsal meyvelerin hangisi veya hangileri bizde olanlar veya olmadığını düşündüklerimiz hakkında hem kendimiz için hem de birbirimiz için 5 dakika dua edelim. Onları tekrarlıyorum. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Bunlardan kendinizde olduğunu düşündüğünüz ya da eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler için Rabb'e dua edelim. Hem birbirimiz için hem de kendimiz için. Teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Evet, buyurun.